Fıkıh Saati. Profesör Doktor Hamdi Döndüren'le Fıkıh Saati başlıyor.
Bir Fıkıh Saati'nde birlikteyiz. Bundan sonra Erkam Radyo'da Allah kısmet ederse cumartesi pazar günleri birer saat sizlerle fıkıh sohbetimiz olacak. Özellikle sizden gelen sorularla konuları devam ettirmek istiyoruz. Çünkü güncel olarak karşı karşıya bulunduğumuz bir takım problemleri fıkıh açısından, Kur'an-ı Kerim ve sünnet bakımından değerlendirmek arzu ediyoruz. Böylece günlük hayatta yaşadığımız, karşılaştığımız bir takım problemler, sorunlar ve dini nitelikli olan sorular bize ulaştırılırsa bunları değerlendirmeye inşallah çalışırız. Şimdi tabii önümüzdeki günler, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Özellikle hac mevsimindeyiz. Birçok hacı kardeşlerimiz yüzlerce, binlerce şu anda Hicaz'a intikal ettiler. Halen gitmekte olanlar da var. Ve buradaki kalan aileleri, bizler haçla ilgili konuları elbet merak ediyoruz. Biraz bu konu üzerinde durmak istiyorum. Hac nasıl bir olaydır, nasıl başlamış, Kabe-i Muazzama nasıl inşa edilmiş? Bu konuda temel olarak bir mümin olarak bilmemiz gereken bazı noktalar üzerinde durmak istiyorum. Özellikle bazı kardeşlerimiz niye Arabistan bölgesi, niye Kabe-i Muazzama orada olmuş, başka bölgelerde olmamış da o bölgenin özelliği nedir? Acaba Yüce Allah'ın o bölgeye bu şekilde maneviyatı, kutsiyeti izafe etmesi bir sebebe mi istinad ediyor anlamında bazı sorular bize zaman zaman geliyor. Konuyla ilgili tabii ki şöyle bir genel değerlendirme yapabiliriz. Şimdi tabii konuyu ilk insandan, Hazreti Adem ile Havva'dan başlatmak gerekiyor. Eğer Hicaz bölgesine, Arabistan bölgesine, Harem bölgesine bakacaksak, temele inmek açısından ilk insana kadar gitmemiz gerekiyor. Hazreti Adem ile Havva'nın yeryüzüne inişi nereye oldu diye düşündüğümüz zaman, genel olarak İncil'de, Tevrat'ta, Zebur'da ve Kur'an'da eskiden gelen bilgilerde baktığımız zaman, Hazreti Adem ile Havva bildiğimiz gibi önce bir cennet hayatı yaşamışlar. Topraktan yaratılmış aslında her ikisi de. Cenab-ı Hak ruhundan üfleyerek ve nefahtu fihi min ruhi ayetinde ifade edildiği gibi ruhumdan ona üfledim. Kime? Adem'e üfledim ve Havva'ya ondan sonra ve canlandılar. Tabii önce topraktan yaratıldılar. Biyolojik canlılık kazandırıldı. Ondan sonra ruh üflenmek yoluyla Adem'le Havva hayata girdiler ve cennet hayatıyla hayata başladılar. Cenab-ı Hak tabii bu iki insanı denemek istedi bilindiği gibi. Ey Adem ve Havva, yiyiniz içiniz bu cennette, dilediğiniz gibi yaşayın ama şu ağaca yaklaşmayın. Bakara suresi 19. ayet-i kerimede bakınız. Cenab-ı Hak bunu şöyle buyuruyor. Ve kulna, biz dedik ki ya Adem'i, ey Adem, üskün ente ve zevcüke, sen ve hanımın, yerleş el cennete, cennete yerleş. Cennette kalın. Ve külâ minhâ ragadan haytü şeytumâ, dilediğiniz yerden yiyin için cennette. Fakat ve lâ takrabâ hâdihi şecerete, şu ağaca yaklaşmayın. Ve tekûne mine zâlimîn, aksi halde zalimlerden olursunuz. Kendinize haksızlık eden, zulmedenlerden olursunuz buyuruldu. Fakat tabii onlar cennette bu yaşantılarını sürdürürken bilindiği gibi iblis, şeytan da cennette onlara yakın bulunuyor ve bunları kıskanıyor. Adem'le Havva'ya verilen önemi daha önce tabii melekler bildiğimiz gibi Adem'le Havva, Hazreti Adem yaratıldıktan sonra Cenab-ı Hak secde edin, yani Adem'in önünde eğilin, Adem'e saygı gösterin manasında meleklere secde etmesini Cenab-ı Hak bildirince fesedel melekül fesedel melekül mecmuain ayetinde ifade edildiği gibi bütün melekler secde ettiler illa iblis. Fakat iblis secde etmedi. 2-3 ayet-i kerimede bu ifade edilir. Ve eba ve stekbere ve kenemel kafirin ayetinde ifade edildiği gibi eba ve stekbere, yani yüz çevirdi iblis, secde etmek istemedi ve stekbere, kibre, gurura kapıldı. Ve kenemel kafirin ve inkar edenlerden oldu buyrularak iblisin böylece Hazreti Adem'i kıskanması sonucunda onun önünde eğilmeyerek, ona saygı göstermeyerek kibre, gurura kapıldığı bildirilir. Yani bunu gurur yüzünden. Ben evrenin, kainatın sırlarını bilen bu kadar değerli bir varlık iken adi toprak, çamurdan, topraktan yaratılan bir insana, Adem'e yüce Allah'ın ve meleklerin bu derece saygı göstermesi benim şanıma yakışmaz anlamında iblisin bir tutumu oldu. Ve bundan dolayı da tabii içten içe bu şeyi sürdürürken, Adem'le Havva'ya olan bu kıskançlığını sürdürürken cennette onlara yaklaştı. A'raf suresi 20. ayet-i kerimede buyurulur. Fevesvese lehüme şeytanu. Şeytan Adem'le Havva'ya vesvese verdi. Niçin vesvese verdi? Liyubdiye lehuma ma vürriye anhuma min sevatihima. Onların mahrem yerlerini, çirkin yerlerini, kapalı olan yerlerini açığa çıkarmak için. Yani üzerlerindeki cennet elbiseleri yok olsun, ayıp yerleri ortaya çıksın diye onlara vesvese verdi. Ondan sonra fedellâhuma bi gurur, hileyle onları aldattı. Sonuçta felemmâ dâke şecerete, Adem'le Havva bu yasak ağaçtan tattılar, yediler. Fakat bedet lehuma sevâtühüme, ayıp yerleri ortaya çıkıverdi. Yani cennet elbiseleri yok oldu. Çıplak halde ayıp yerler ortaya çıkıverdi. Fakat burada hemen tesettürle ilgili bir konu da devreye giriyor. Demek ki Hazreti Adem'le Havva'nın ayıp yerleri dediğimiz mahrem yerleri cennet elbiseleriyle örtülü iken açığa çıktı. Şeytanın bu yanıltması sonucunda, yasak meyveden yemelerinin sonunda, fakat hemen tedbir almaya başladılar. Ve tafika yahsifani aleyhime mi verekıl cennet. Ve cennet yapraklarından örtünmeye başladılar. Örtünmeye çalıştılar. Yani hemen bir takım ağaçların yapraklarından, iri yapraklardan kopararak örtünmeye, tesettüre gayret ettiler, çalıştılar buyuruluyor. Demek ki ilk insanda utanma duygusu var. Ayıp yerlerini birbirine göstermeme. Tabii ki cennette muhakkak melekler var, işte iblis, şeytan türü varlıklar var. Gerek onlara karşı, gerekse Adem'le Havva kendi arasında da olsa çıplak olmak istemiyor. İnsana bu duygu verilmiş. Daha cennetteyken demek ki tesettür başlamış. İnsanların ayıp yerlerini örtme isteği, utanma duygusu daha cennette başlamış. Ve tafika yahsifan aleyhim müverekül cennet ayeti bunu gösteriyor. A'raf suresi 22. ayet-i kerime. Yani bunu kardeşlerim not da alabilirler aslında, bu ayet numaralarını. Dolayısıyla elimizdeki Kur'an-ı Kerim mealine, tefsir falan varsa evimizde veya internetten de hemen girildiği zaman bunlar çıkabiliyor. Bu ayetlerin manalarına kardeşimiz bakarlar. Biraz daha geniş tefsirlerden de inceleme yoluna giderlerse tesettürün daha insanlar dünyaya inmeden, Adem'le Havva'ya dünyaya inmeden, dünyaya yerleşmeden başladığını göreceklerdir. Bundan sonra tabii Cenab-ı Hak bu yasak meyve yemeleri sebebiyle Adem'le Havva'yı bir bakıma cezalandırma anlamında bunları cennetten çıkarıp, zaten iblisin, şeytanın belki amacı da oydu, dünyaya indirme, dünyadaki yaşantıya dönme. Zaten kaderde, takdir-i ilahiye de muhakkak bu var. Fakat sanki gerekçe hazırlanması söz konusu gibi de görünüyor. Yani Hazreti Adem'le Havva o harika yaşayışın içindeyken cennetten çıkarılıp çok sıkıntılı dünya hayatına indirilseler, dünyaya indirilseler, biz bu güzel hayattan neye indirildik? Niye cezalandırıldık? manasında. Bu sıkıntılar, dünyadaki sıkıntılar sebebiyle akıllarına bir takım şeyler gelebilirdi. Yani bunu biz hak ettik sanki. Cennetteki o güzel yaşantıyı terk etmeye kendimiz sebep olduk manasında. Bu yasak meyveden yemeleri dolayısıyla dünyaya inmelerin bir sebebi, bir gerekçesi olarak da arka planda takdir-i ilahiyede böyle yazılmış görünüyor. Sonuçta kısaca Adem ile Havva yeryüzüne indi, nereye indiler? Şimdi asıl kutsal beldelerle ilgili olmak üzere konu buradan başlıyor. Tabii Hazreti Adem'in Hindistan tarafında Serendip Adası'na, o tarafta bir yere indirildiği yönünde bilgiler var tefsirlerde. Hazreti Havva'nın da Arafat Dağı'na indirildiği. Dolayısıyla iki kişi yeryüzünde buluşacak. Kim kimin ayağına gidecek? Hanımı mı Adem'in tarafına gidecek? Adem mi onun yanına gidecek? Hazreti Adem hanımının yanına geliyor. Hazreti Havva Arafat Dağı tarafında, Hazreti Adem Hindistan tarafında. Tabii o dönemde artık vahşi ormanlar, şeyler, neler varsa, Hazreti Adem güçlü kuvvetli, belki henüz hastalıkları, mikrobun falan olmadığı dünya hayatında Hazreti Adem'in çok iri bir yapısından bahsedilir. Oradan Hazreti Adem Arafat'a geliyor. Ne kadar sürede geldi, nasıl geldi, bu detaylar tabii ki bilinmiyor ama geliyor. Ve gelebilir de. Cenab-ı Hak takdir edince, o gücü verince bu olur. Nasıl geldi sorusunu sormanın o döneme göre bir mantığı olmaz. Ve gelmiş, Arafat'ta buluşmuşlar. Tabi Arafe, ya'rifu arafen, bildi, tanıdı, tanıştı. İlk iki insan yeryüzünde birbirini tanıdılar. Cennetten inen iki kişi orada bir araya geldiler. İlk aile yuvası orada kuruldu. İşte Meş'ar-ı Haram denen, Müzdelife'de Meş'ar-ı Mescidi de vardır. Orası Hazreti Adem ile Havva'nın ilk aile yuvası olarak tefsirlerde bilgi olarak nakledilir. Kısaca o yöreler Hazreti Adem ile Havva'nın ve daha sonra çocukların yerleştikleri, dünya üzerine yayıldıkları bir merkez olarak biliniyor. Ve tarihin derin bilgilerinden, tarihin köklerinden, kökenlerinden Adem ile Havva'nın, insan neslinin yeryüzünde aile yuvası kurması, çoğalmaya ve yeryüzüne dağılmaya başlaması o bölgeden olmuş. Ve dolayısıyla o bölgenin kutsiyeti insanoğlunun şerefiyle alakalı görünüyor. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac Arafa'dan, vakfeden, Arafat'tan ibaret. Arafat'tır demiş Peygamberimiz. Yani Arafat'ta vakfe yapmak, Arafat dağına ayak basmaktır hac buyurmuş Peygamberimiz. Dolayısıyla hacca giden kişinin bildiğimiz gibi haccın rükünleri hele Hanefi mezhebinde iki tane olarak vurgulanmış. Bunlardan bir tanesi Arafat'ta vakfe yapmak, diğer de Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmek. İfade tavafı dediğimiz farz tavafı yapmak, o kadar. Yani haccın ana rükünleri, ana farzları bir kimsenin Arafat dağına ayak basması, vakfe yapması, yani vakafe yakıfı vukuf durmak demek. Bir an Arafat Dağı'nda durmak haccın ana rüknüdür. Oraya ayak basamayan hacı olmadan döner. Arafat Dağı'nın belli final çizgileri var. Dağın başladığı yer. Dolayısıyla o Arafat Dağı'nın çizginin iç kısmına geçerek bir an bile olsa, 2-3-5 dakika bile olsa, Arefe günü öğlen namazından itibaren bayram gecesi İmsak vaktine kadar, sabah ezanları okununcaya kadar o arada Arafat Dağı'na ayak basamayan hacı olamaz. Oraya abdestli, abdestsiz, efendim kendine malik olarak olmayarak, hastaysa, komadaysa, efendim ambulansla bile olsa, oraya bedenen bir kimse ayak basmadan hacı olamıyor. Neden? İlk insan oraya inmiş, orada buluşmuş. Ve yeryüzüne oradan dağılmış. Yani bir bakıma insanoğlunun şerefine izafeten, ona verilen önem bakımından hac sırasında oradan bir geçit yapılıyor. Orada bir saygı duruşu gibi. Vukuf durmak demek zaten. Vakfe yapmak, bir an orada durmak, duraksamak, bir dua yapmak. İşte vakfe duası falan deniyor. Onlar için teferruatı, sünnet olan kısımları. Asıl oraya bedenen ayak basıp oradan yola devam etmek. Ama tabii orada öğlenden itibaren orada akşam güneş batıncaya kadar kalmak Hanefi mezhebi vaciptir demiş mesela. Diğer mezheplerde de bu görüş var. Ki geceyle gündüz birleşmiş olsun manasında. Akşam ezanı okunduktan sonra Arafat'tan Müzdelife'ye hareket edilir bilindiği gibi. Dolayısıyla gün boyunca orada kalınır. Ama acele hallerde bir kimse erken çıksa tabii o vacibi terk ettiği için kurban cezasıyla falan bu eksikliği giderme imkanı olur. Ama muhakkak Arafat Dağı'na hacının ayak basması, orada bulunması haccın ana rüknü, ana farzı olarak İslam'da tespit edilmiş. Şimdi o bölgeyle tabii Hazreti Adem ile Havva yeryüzüne indiler ama bu arada elbet daha önceki o cennetteki yasak meyve olayıyla alakalı Cenab-ı Hak kendilerine tabii dua da öğretti. Dua etmesi istendi kendilerine. Dua da ettiler, Allah'a yalvardılar ve affedildikleri de bildiriliyor tabii ki Hazreti Adem ile Havva'nın. Mesela bunlardan bir tanesi Bakara suresi 37. ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Nesadullah fetelakka Adem Rabbi kelimatin fetabari. Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Fetabari onlarla tevbe etti. Yani Cenab-ı Hak kendine bir dua öğretti Adem'in. İlk duasını yaptı Adem ve Havva. İnnehu huvettevaburrahim. Çünkü Allah tevbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir. Buyurularak Hazreti Adem'in Yüce Allah'tan aldığı bir takım kelimelerle dua ettiği, Allah'a yalvardığı ve o affedildiği Kur'an-ı Kerim'de bildirilir. Bu dua nedir? Abdullah İbni Mesud'a göre Hazreti Adem'in diyor ilk aldığı, yaptığı dua Sübhaneke tesbih duasıdır diyor Abdullah İbni Mesud. Peygamber Efendimiz'den işiterek bunu söylemiş olmalı. Yani doğrudan doğruya tesbih duası Hazreti Adem'in Yüce Allah'a yaptığı ilk dua olarak ifade ediliyor Abdullah İbni Mesud rivayetinde. Yani Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmik ve teala cedik ve la ilahe gayruk şeklinde günümüzde bütün namazlarda hemen tekbir aldıktan sonra okuduğumuz Sübhaneke tesbih duası Hazreti Adem ile Havva'nın ilk yaptığı dua olarak rivayet edilir. Niye tesbih diye düşündüğümüz zaman tabi Sübhaneke ile başlayan bu duada Ya Rabbi seni tesbih et. Üsebbih Sübhaneke cümlesinin kısaltılmış şeklidir Sübhaneke kalıbı. Yani dolayısıyla ben Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Onun hiçbir noksanlığı, eksikliği yoktur manasında dua önemsenmiş. Tesbih duası. Günümüzde de bir tesbih teşekkürü dikkat edilse. Yani tesbihin manası aslında çok derin, arka planı olan çok geniş bir terim tesbih lafzı. Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde mesela Nesabullah Sebbahallahi ma fi's semavati ve ma fi'l ardı. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a tesbih etmektedir. Yusebbihu lehu ma fi's semavati ve ardı şeklinde mazi muzari tarzında cümlelerde de geçtiği gibi mesela bir ayet-i kerimede ve min şeyin illa yusebbihu bihamdihi buyrulur. Hiçbir şey, hiçbir nesne yoktur ki Allah'ı tesbih etmesin. Canlı cansız. Bütün varlıklar Allah'ı tesbih etmektedir. Manasındaki birçok ayetler hulâsa tesbihin sadece insana mahsus değil, diğer cansız varlıkların da Allah'ı hal diliyle tesbih ettiğini ifade ediyor. Öyle olunca bu taş, toprak, demir, çimento vesaire metaller diyelim, nesne, madde de kendi hal diliyle yaratılışına uygun olarak varlığını sürdürmek yoluyla Yüce Allah'a tesbih ediyor. Bu nasıl bir tesbih peki diye düşündüğümüz zaman Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri bir gün şöyle demiş: ben şu üzerine basıp geçtiğim taşın içinde bir hareketin olduğuna inanıyorum demiş. Bu taş hareketsiz olamaz. Şu ayete göre demiş. Ve emin şey illa yusebbihu bihamdihi. Hiçbir şey, hiçbir taş, toprak yoktur ki Allah'ı överek, hamd ederek tesbih etmiş olmasın. Bu taş demiş Allah'ı tesbih ediyorsa bunun içinde bir hareketin olması lazım. Şimdi günümüze geliyoruz. Kimya bilimi bunu ortaya koydu bildiğimiz gibi. Maddenin en küçük yapı taşı olan atom zerrelerinin bugün açıklaması yapıldı. Tahtaya kimya hocalarımız çiziyor atomun yapısını. Çekirdek. Etrafında saniyede 300 bin kilometre hızla hareket halinde bulunan elektronlar, nötronlar. Dolayısıyla bu hareket en az bir tane elektronla başlıyor. Uranyum madeninde 92'ye kadar çıkıyor. Çeşitli sayılarda elektronlar maddenin çeşidine, durumuna göre hareket halinde hiç durmadan, birbirine sürtmeden, birbirini rahatsız etmeden dönüşünü devam ettiriyor. Yaratıldığından beri de bu hareket devam etmiş. Enerji kaybı yok. Birbirine sürtme yok. Duraklama yok. Durma yok. Durduğu anda da Allah muhafaza etsin patlama meydana geliyor. İşte mesela uranyum madeninden yapılan atom bombası, nükleer silahlar mesela. Bir reaksiyon sonucunda o elektronun hareketini durdurmaya kalkarak, birbirine sürtünme noktasına getirerek enerjiye dönüştürdüğünüz anda korkunç patlama meydana geliyor. Uranyum madeninin patlaması, nükleer silah halindeki patlaması bir şehri, bir kasabayı bir anda yok edebiliyor dikkat edilirse. Onun için Einstein ne demiş? Madde yoğunlaşmış enerjidir. Bugün üzerine basıp geçtiğimiz demiş, şu kaldırım taşı enerjiye dönüştürüldüğü zaman belki bizi bir kış boyunca ısıtacak demiş. Enerjiye tam dönüştürülebildiği zaman. Şu anda tam dönüştürme olamıyor tabii ki. Bu teknolojiler gerekiyor. Dolayısıyla taşın toprağın içinde bir tesbih hareketinin olduğunu görüyoruz. Onun için Mevlana Hazretleri de dönüyor dikkat edilirse. Rivayete göre, anlatıldığına göre bir kuyumcunun yanında bulunurken Mevlana Hazretleri, dolayısıyla çok yüksek ısıda kullanılmış olan altınları eritme tavasına koyduğu zaman kuyumcu, birden o çok ısı içinde altın erime noktasına gelirken Mevlana Hazretleri tefekküre dalmış ve ondan sonra o sarraf dükkanının, kuyumcunun etrafına dönmeye başlamış. Yani o altının erime noktasında kuyumcunun o altınlarını seyrederken öyle anlaşılıyor ki o altın madenin içindeki hareketi gördü, fark etti tefekkürle ve ondan sonra kendisi de dönmeye başladı. Ve Mevlana'nın ilk dönüşü orada başladı diye nakledilir. Dolayısıyla buna benzer tabii olaylar yıldızlar aleminde, ayın, güneşin hareketinde ve düzenli olarak bütün onların hesaplı kitaplı dönüşlerinde görülebiliyor. Demek ki Hazreti Adem ile Havva'nın ilk duası tesbih ise eğer, Abdullah İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre, bugün tesbih çekerken de biz o duaya katılmış oluyoruz. Fakat Araf suresi 23. ayet-i kerimede Hazreti Adem ile Havva'nın duası şöyle nakledilir. Kala, Adem ile Havva dediler ki, Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfirlena ve terhamna lekünemne hasirin. Ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik, haksızlık yaptık. Eğer sen bizi mağfiret etmezsen ve terhamna, bize merhamet etmezsen, acımazsan, lenekünen emnes hasirin, muhakkak husrana uğrayanlardan olacağız, oluruz diye dua ettiler. Yüce Allah onların duasını kabul etti ve ondan sonra dünya hayatı, insanlık alemi başlamış oldu. Efendim, bize ulaşan sorulardan fıkıh sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, Hicaz bölgesinde Kabe-i Muazzama ilk yapılışı, bazıları Hazreti Adem'den Aleyhisselam'dan beri Kabe-i Muazzama devam ediyordu diyorlar. Bazıları Hazreti İbrahim'in yaptığını söylüyor. Dolayısıyla Kabe-i Muazzama'nın inşası Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la orada ortaya çıkışı nasıl olmuş diye bir soru soruyor. Evet, Kabe-i Muazzama tabii şu anda bir bakıma maneviyat merkezi yeryüzünde. Gerçekten kutsal bir mabet olarak yerini alan ve en kutsal bir yer olarak ziyaret edilen bir merkez şu anda. Dünyanın maneviyat merkezi olarak yerini almış. Acaba bunun meydana gelişi ve günümüze intikali nasıl olmuş? Bu konuda düşündüğümüz zaman şunları görüyoruz. Tabii rivayete göre aslında Hazreti Adem Aleyhisselam döneminden itibaren Kabe-i Muazzama'nın yeri biliniyor. Kabe-i Muazzama varmış. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren oradaki o kutsal belde o haliyle devam etmiş. Ancak bildiğimiz gibi arada bir Nuh tufanı yaşanmış. Nuh Aleyhisselam döneminde Orta Doğu'nun sular altına kaldığı kesin. Bütün dünyanın sular altına kaldığı rivayeti de var ama Orta Doğu konusunda ittifak var. Dolayısıyla Hazreti Nuh Aleyhisselam bildiğimiz gibi ailesinden ve kendine iman edenlerden gemiye insanları almış, hayvanlardan, bitkilerden de örnekler alınmış gemiye ve gemi suyun üzerinde 6-7 ayın üzerinde hareketine devam etmiş. Yani suların üzerinde gemide yarım yılın üzerinde Hazreti Nuh'un ve onunla beraber olanların dolaştığı kabul edilir. Şimdi daha sonra tabi sular çekilmeye başlayınca Hazreti Nuh'un gemisi karaya oturacak. Nereye oturacak? Kur'an-ı Kerim'e bakılırsa Vestevet aral Cudi, gemi Cudi Dağı üzerine oturdu buyruluyor. Cudi Dağı ifadesi var. Cudi Dağı tabi günümüzde Güney Anadolu'da bir Cudi Dağı var. Orası olduğu ifade ediliyor. Ama Tevrat'taki bilgilerde ve tefsirlerdeki bilgilere bakıldığı zaman Ağrı Dağı Ararat diye geçiyor. Ararat Dağı. Yani Ağrı Dağı, Ararat Dağı Cudi Dağı olarak tefsir ediliyor bazı yorumlara göre. Muhammed Hamidullah da o kanaatte. Sebebi de diyor Muhammed Hamidullah merhum. Cudi Dağı ile Ağrı Dağı diyor yüksekliklerine bakılırsa coğrafyada Ağrı Dağı çok daha yüksektir diyor Cudi Dağı'ndan. Dolayısıyla Orta Doğu'da diyor sular çekilmeye başlayınca ilk görülen kara Ağrı Dağı olması lazım. En yüksek dağ olarak Ağrı Dağı olması gerekir ve Nuh'un gemisinin de o dağa inmiş olması gerekir. Cudi Dağı Ağrı Dağı'dır, Ararat Dağı'dır diye savunuyor. Yani dolayısıyla böyle bir görüş de var. Onun için Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin kalıntılarını halen Ağrı Dağı üzerinde arandığını, araştırıldığını da biliyoruz. Tabii Cudi Dağı'nda da bu araştırmalar yapılabilir. Umuyoruz ileride Hazreti Nuh'un gemisine ait kalıntılar ortaya çıkar ve bu iş belgelere de bağlanabilir. Neyse sonuçta tabii insanlar o dağdan, Cudi Dağı'ndan tekrar yeryüzüne dağılıyor. İkinci insanların yayılması da demek ki yine bu bölgeden oluyor. Yani bu Anadolu'da çok şeyler var aslında. Yani Hicaz bölgesi ve Orta Doğu diyelim. Orta Doğu bu işin merkezi. Büyük felaketler de burada yaşanmış ama büyük mutluluklar da, maneviyatlar da bu bölgelerde yaşanmış ve yaşanmaya da devam ediliyor. Onun için ikinci olarak insanların yayılması Nuh Aleyhisselam'dan sonraki dönemde buralardan olmuş. Tabii bu arada şunu da dikkate almak gerekiyor. Şimdi 6-7 aylık süre içinde bütün Orta Doğu sular altında kalınca milyarlarca metreküp orman, bitkiler alemi ne oldu? Tabii ki fosilleşti. Hayvanlar alemi ne oldu? Tabii ki fosilleşti. Ve toprak hareketleri sonucunda bunlar toprağın derinliklerine intikal etti ve karbondan, yanıcı maddeden ibaret olan bütün bitki örtüsü, ormanlar toprakların derinliklerinde tabii ki zaman içinde doğalgaza, petrole dönüştü diyebiliyoruz. Yani bugün gerçekten de Orta Doğu'da niçin petrol zenginliği var, niçin doğalgaz zenginliği var diye düşündüğümüz zaman bunun Nuh tufanıyla bağlantılı olduğunu düşünme imkanımız da var. Çünkü söylediğimiz gibi o milyarlarca metreküp, trilyonlarca metreküp karbondan ibaret olan bitki örtüsü ormanlar toprağa karıştı, derinlerde fosilleşti ve zaman içinde geriye dönüşüm olarak insanlara bir nimet halinde geriye döndü diyebiliyoruz. Evet, işte bu bölgede tekrar insanlık alemi yayılınca, Orta Doğu'da yerini alınca, bu Irak bölgesinde Nemrut var. İbrahim Aleyhisselam da o bölgede, işte Urfa, Kuzey Irak, o bölgelerde İbrahim Aleyhisselam ilk peygamberliğine başlıyor. Ve Nemrud'u irşatla görevlendiriliyor. Nemrud kendini ilah ilan eden birisi. Dolayısıyla insanlar ona tapınıyor. İbrahim Aleyhisselam ise, tabi putlara da tapıyor insanlar, putlara tapıyorlar. Başlarında Nemrud var ve dolayısıyla Hazreti İbrahim tek Allah inancını yayıyor, anlatmaya çalışıyor. Fakat Nemrud tabi inanmadığı gibi İbrahim Aleyhisselam'ı sonunda yok etmek için, ibreti alem için çok büyük bir ateş yaktırarak ateşte yakmak istiyor. İbret olsun diye. Yani kendi gücünü göstermek üzere çok büyük bir ateş meydana getiriliyor. Günlerce taşınan odunlarla yakılan ateşe uzaktan mancınıklarla İbrahim Aleyhisselam atılmak isteniyor ve atılıyor da. Fakat Cenab-ı Hak kul ya naru kuni berde ve selamun ala İbrahim ayetinde ifade buyurulduğu gibi, ey ateş, İbrahim'e soğuk ol, yakma İbrahim'i. Ve selam ala İbrahim, İbrahim'e selamet, huzur, güvenlik ver. Soğuk ve serin ol, İbrahim'e güvenli bir yer halini al ve İbrahim'e zarar verme buyurdu Cenab-ı Hak. Ve ateş bir anda İbrahim Aleyhisselam düşeceği yer güllü gülistanlık haline geliverdi. İbrahim Aleyhisselam tabii buradan selametle kurtulunca artık o bölgeden hicret etmek gerektiği ortaya çıktı. Tabii bu arada Nemrut da bilindiği gibi helak edildi. Hatta bir sinek ordusu bulutlar halinde Nemrut'un bulunduğu yere Cenab-ı Hakk'ın vazifelendirmesiyle helak kavmi olurken Nemrud'u da helak etmek üzere özel bir sinek, gözle bile zor görülebilen küçük bir sinek Nemrud'u öldürmekle görevlendirilmiş. Nemrud da sinekler içeri odaya girmesin diye tedbirini almış, bütün delikler kapatılmış ama sinek anahtar delikten bir yerden giriyor ve ondan sonra burnundan girerek beynine ulaşıyor Nemrud'un, en hassas sinir uçlarını ısırmaya başlayınca çok büyük bir izdırap, acı içinde işte başını ovalıyorlar, şeyle vuruyorlar, ediyorlar. Başı ağrıdıkça, ağırlaştıkça en sonunda adamlarından birisi, daha önce diyor önünde eğildiğimiz, taptığımız diyor, secdeye vardığımız Nemrud yerlerde aciz hale geldi. İşte elindeki şeyle, sert bir cisimle başına vurmuş. Nemrut o şekilde helak olmuş. Tefsirlerin verdiği bilgilere göre. Neyse ondan sonra İbrahim Aleyhisselam hanımı Hacer, Sare'yi ve ondan sonra diğer akrabalarını alarak Urfa yöresinden şimdiki Filistin'e göç ediyor. Ve orada peygamberliğini sürdürüyor. İşte oradan da bir ara Mısır'a gidiyor İbrahim Aleyhisselam. Hacer validemiz Mısır'dan dönüşünde aileye dahil oluyor. Hazreti Hacer'le de evleniyor İbrahim Aleyhisselam. Kısaca Sare'nin çocuğu olmadığı için Hazreti Hacer'den Cenab-ı Hak İsmail Aleyhisselam'ı veriyor. Yani İsmail Aleyhisselam Hazreti Hacer'in oğludur. Sare daha sonra İshak Aleyhisselam'ı tabii dünyaya getirecek. Neyse bu arada vahiy ile Hazreti İbrahim hanımı Hacer'i ve oğlu İsmail'i alarak Hicaz bölgesine gidiyor. Ve şimdiki Kabe'nin olduğu yerde de Mekke'nin olduğu bölge Nuh tufanından sonra vahşi bir vadi halinde. Şehir yok, kasaba yok, Kabe-i Muazzama ortada yok. Böyle bir zamanda Hazreti İbrahim hanımı Hacer ve oğlu İsmail'le oraya gelmiş. Şimdiki Kabe-i Muazzama'nın olduğu yerde, işte Zemzem Kuyusu'nun olduğu o kısımda bir gölgelik yapmış Hazreti İbrahim Aleyhisselam. 3-5 gün kalmış orada. Ondan sonra geri dönecek. Filistin'e peygamberliğini sürdürecek. Hazırlanmış, yola çıkacak. Hazreti Hacer, biz ne olacağız demiş. Burada tabii 3-5 günlük yiyecekleri var, suları var çölün ortasında. Hanımını ve küçük çocuğunu bırakacak Hazreti İbrahim. Ferasetli hanım Hacer sormuş. burada bizi Allah'ın emriyle mi bırakıyorsun? Evet demiş, Allah'ın emriyle bırakıyorum. O zaman hiç önemli değil, dönebilirsin, gidebilirsin. Allah beni de yavrumu da zayi etmez demiş. Bu gerçekten çok büyük bir iman, imanla söylenebilecek bir söz. İşte tevekkül bu. Yani Allah beni de oğlumu da zayi etmez. Birkaç günlük su var ve birkaç gün yiyecek var. Ondan sonrası belli değil. Bir kadın ve bebek yaşta, küçük yaşta oğlu var yanında. Bunlar Hicaz'da, şimdiki Kabe-i Muazzama'nın olduğu yerde kalmışlar. Hazreti İbrahim ondan sonra Filistin'e doğru hareket etmiş ama o arada duasını da yapmış. Mesela Rabbena inni eskentü min zürriyeti bi vadin gayri di zerni inde betkel muharram. Rabbena lüqimus salate fecal efiteten minin nasi tehvi ileyhim ve zukum minet semeratil aluhum yeşkürün duasını Hazreti İbrahim orada yapmış. O bölgenin emin, güvenli bir belde haline gelmesi için. Dua ederken Ya Rabbi buraya diyor, zürriyetimin bir kısmını, hanımımı, oğlumu ve ondan sonra gelecek nesilleri iskan ettim, yerleştirdim. Bu kervan geçmez, ot bitmez. Bu vadide onları yerleştirdim, bırakıyorum Ya Rabbi. Ya Rabbi diyor, buraya bolluk ver, bereket ver. İnsanlar burada gelsinler, namaz kılsınlar. Burayı insanlara sevdir. Efidet emenin nâsi, insanların buraya sevgisi, muhabbeti olsun Ya Rabbi. Lâle ve meşgürün, belki sana şükrederler, burada gelir dua ederler insanlar. İşte burası böyle güvenli bir belde haline gelsin, bereketli bir hale gelsin. Ve burada bol rızıklar olsun Ya Rabbi diye duasını yapıyor. Ve rivayete göre bu dua kabul edilerek o belde güvenli bir belde haline, bolluk olan bir belde haline gelmeye başlıyor. Hazreti İbrahim'in Filistin'e dönüşünden sonra. Tabii bir iki gün geçmeden suyu azalmış. Hazreti Hacer şimdiki Safa ile Merve arasında su aramak için gitmiş gelmiş. İşte şimdiki diyor Peygamberimiz Safa ile Merve arasındaki say Hazreti Hacer'in o gidiş gelişinin sembolüdür buyuruyor bir hadis-i şerifinde. Ve sonunda Merve tepesine geldiği zaman kumlarla oynayan İsmail aleyhisselam tarafında bir hareketlilik fark etmiş. Koşarak geldiği zaman bakmış ki su kaynıyor ve zemzem kuyusu olacak. Zemzem diyor İbranice, dur akma. Yani kumla o kadar su ihtiyacı var ki çölde, su kumların arasında kaybolur endişesiyle önüne set çekiyormuş. Su akmak istedikçe kaynak önünü kapatıyor Hazreti Hacer. Zemzem diyor, dur akma. Yani birikmiş haliyle kal, sen buradan su alabilirim, kaynak olursun manasında dua ediyor. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor hadis-i şeriflerinde, Hacer diyor acele etmeyip kaynayan suyu kendi haline bıraksaydı nehir olup akacaktı diyor Peygamberimiz. Zemzem nehir haline alacaktı. Ama o zemzem diye önünü kestiği için diyor, önüne set çektiği için suyun, kaynak halinde kaldı. Ve dolayısıyla günümüzde tabi zemzem suyu kaynağı bir daha kesilmemek üzere aşağı yukarı 4700 yıldan beri, Hazreti İbrahim aleyhisselam döneminden beri sürekli kaynayan, hiçbir zaman kurumayan, insanların o bölgede en güzel içme suyunu teşkil eden Cenab-ı Hakk'ın bu ikramı Hazreti Hacer'le Hazreti İsmail'in o günkü su ihtiyacıyla başladı. O dua ile, o istekle başlayan bu ikram devam ediyor. Ve günümüzde binlerce metreküp su çekiliyor. Birçok ülkelere taşınıyor zemzem suyu. Tankerlerle Medine-i Münevvere'ye naklediliyor. Ne kadar alınırsa arkası geliyor. Alınmazsa taşmıyordu aslında. Yani zemzem kuyusundan su çekilmez, alınmazsa gelen sular akıp gitmiyor. Ama su alındıkça da arkası geliyor. Böyle bir özelliği olan, bereketli, Cenab-ı Hakk'ın ikramı olan o bölgedeki hacılara, ziyaret edenlere ikram olan en güzel su orada Hazreti Hacer'e, İsmail'e ikram edilmiş. Tabi ondan sonra bir iki gün geçmeden Curhimi aşireti diye bu Yemen tarafından gelen bir Arap kabilesi orada suyu fark etmiş, kuşların hareketinden bir su olabileceğini anlamışlar. Oraya yollarını değiştirerek yönelmişler. Bakmışlar gölgelik gibi bir şeydi. Bir kadın bir de çocuk. Herhalde kocasını artık eşkıyalar mı öldürdü ne olduysa kadın çölde kalmış falan diye düşünerek işte kendi aralarında Araplar Arapça, Hazreti Hacı İbranice konuşuyor tabii ki. Tarzanca anlaşmışlar kendi aralarında. Hazreti Hacer bu su bize, burası bize ait demiş. Siz su alın ama bize de yiyecek verin. Develerin sütünden yavruma, çocuğuma süt verin. Siz de su alın manasında anlaşmışlar. Tabii kabile mensupları, kadınlar da varmış. Kısaca orasını beğenmiş Curhimi aşireti. Kalmaya karar vermişler. Aslında Suriye tarafına yollarına devam edecekken fikir değiştirmişler. Ve şimdiki Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu yere yerleşmişler. Hazreti Hacer ile İsmail'i himayelerini almışlar. Ve böylece Mekke şehrinin ilk halkı meydana gelmiş. Curhimi aşireti temelini teşkil etmiş. Asya Arap. Daha sonra Hazreti İsmail büyüyünce onlardan kız alacak, evlenecek. Ve dolayısıyla o nesiller devam ede ede Peygamberimiz o sülaleden meydana gelecek. Yani Peygamberimizin nesli bildiğimiz gibi Hazreti İsmail'e dayanıyor. Hazreti Hacer, o Hazreti İbrahim'e sonuçta bağlanıyor. Hazreti İbrahim'in diğer hanımından, Sare'den de İshak, Yakup, Yusuf Aleyhisselam ve devam eden peygamberler sülalesi Hazreti Meryem'e kadar, Ali İmran ailesine kadar geliyor. Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam ve o kol kısaca Hazreti İsa'ya kadar dayanıyor. Hazreti Meryem, Hazreti İsa'ya kadar dayanıyor. İsmail Aleyhisselam koluyla gelen nesil de sonunda Abdullah ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o sülaleden meydana geliyor. Yukarıda yalnız nesilleri ya Hazreti İbrahim'de birleşiyor. Yani bir taraf Araplar tarafından gelişiyor. Diğerleri İbraniler, İsrailoğulları tarafından Hazreti İsa'ya kadar devam etmiş oluyor. Ondan sonra Hazreti İbrahim zaman zaman tabii hanımını ve oğlunu yoklamak, ziyaret etmek için, ihtiyaçları için Hicaz'a gelmiş Filistin'den. Ve bir gelişinde bildiğimiz gibi bir kurban olayı yaşanıyor. Hazreti İsmail'i rüyasında kurban ettiğini görüyor. Zaten böyle bir adak yaptığı rivayeti de var. Allah bana bir erkek çocuğu verirse onun yolunda adak olarak onu kurban ederim gibi. Ve rüyasında da bunu görmeye başlayınca böyle bir olay yaşanmış. Ondan sonra Hazreti İsmail büyüdüğü, geliştiği bir çağda Kabe-i Muazzama'yı inşa görevini almış İbrahim Aleyhisselam, Yüce Allah'tan. Ve Kabe-i Muazzama'yı Hazreti İsmail ile birlikte, tabi Curhimi aşireti erkekleri de, insanları da yardımcı olmuşlar. Ve daha önceki temeller üzerinde, yani Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri gelen Kabe-i Muazzama temelleri açılmış. Onların üzerine Hazreti İbrahim Kabe-i Muazzama'yı inşa etmiş. Ve ilk Kabe-i Muazzama inşası da o şekilde olmuş. Ve dolayısıyla Hazreti İbrahim insanlara haccı ilan etmiş. Yani Kabe-i Muazzama yapıldıktan sonra Cenab-ı Hak zaten şöyle emretmiş kendisine. Hac suresi 27. ayet-i kerimede Nesab'da ve'edin finnas bil haccı. Ey İbrahim, insanlara haccı ilan et. Ye'tüke ricalen ve ala kulli damirin. İnsanlar gerek yaya olarak gerek yetine münkülüfe uzun derin derin vadilerden uzak yerlerden gerek yaya gerekse hayvanlarına develerine binmiş olarak buraya gelirler, gelsinler, burayı ziyaret etsinler diye Hazreti İbrahim Aleyhisselam Kabe-i Muazzama inşa edildikten sonra haccı ilan etmiş. Dolayısıyla hac ibadeti Hazreti İbrahim Aleyhisselam döneminde başlamış. Kabe-i Muazzama ziyareti ilk defa Hazreti İbrahim Aleyhisselam döneminde aynen bugün yapıldığı gibi yine Arafat bölgesi biliniyor o bölgede. Kabe-i Muazzama'yı tavaf tarzında olan ibadetler yapılıyor. Zaten Hac Suresi 29. ayette hemen sümmel yakdu tefetehum. Ondan sonra kirlerini gidersinler insanlar. Yani başlarını tıraş etsinler. İhramdan çıkarken haccı tamamladıktan sonra vel yufunudurehum, adaklarını yerine getirsinler. Vel yettavvafu bil beytil atiyık. Beyt-i atiyıkı da tavaf etsinler. Yani Kabe-i Muazzama'yı Beyt-i Atik diye Kur'an-ı Kerim ifade. Atik ilk yapılan Kabe-i Muazzama binasına Beyt-i Atik deniyor. Eski bina, ilk yapılan bina. Hazreti İbrahim'in bizzat yaptığı Kabe-i Muazzama inşaatına Beyt-i Atik, orijinal Kabe-i Muazzama binası oluyor. Ve daha sonraki dönemlerde tabi zaman zaman tamiratla yeniden duvarları inşa etmekle Kabe-i Muazzama biraz küçültülmüş rivayete göre. Şimdiki yarım hilal şeklinde Kabe'nin dışındaki kısmın da Kabe'ye eskiden dahil olduğu rivayetleri var Hazreti İbrahim döneminde. Ve dolayısıyla Beyt-i Atik dendiği zaman asıl o yarım hilalın dışından, şu anda tavafta zaten oradan yapılıyor. Onların tavaf yapılması Hazreti İbrahim tarafından da ilan edilmiş ve ilk Kabe-i Muazzama tavafı o zaman başlamış. Efendim, burada sohbeti bir noktalarken hepiniz hoşçakalınız.
Erkam Radyo'da Profesör Doktor Hamdi Döndüren'le Fıkıh Saati programını dinlediniz.